Ayrım 25, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 242. 50. Gözlem. Denkler ertesi sabah saat 7'de bir araba kiralama şirketinin Weimarische Straße'deki bürosuna girdi. Koyu renkli bir FAW Golf kiraladı. Sonra navigasyon sisteminin tatlı sesinin rehberliğinde Harberg Straße'ye doğru ilerlemeye başladı. Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı büyük, neredeyse süt beyaz ve oldukça çirkin bir binadaydı. Binanın cephesinde kırmızı kahverengi boyanmış bir çıkma yer alıyordu. Denkler alçak çıkmayı ve ana giriş kapısını rahatlıkla görebileceği bir park cebine çekti arabayı. Bildiği tanıdığı Nopper büroya çok erken gelmeyecekti. Dolayısıyla uzun bir bekleme sürecine hazırladı kendisini. Beklemek ve gözlemlemek. En azından bunu öğrenmişti bir BKA dedektifi olarak. Ama Nopper kuruma muhtemelen arabayla gelecek, arabasını yeraltı otoparkına bırakıp asansörle bürosuna çıkacaktı. Denkler golften indi, binanın önündeki otoparkta birilerine ayrılmış park yerlerini gözden geçirdi, sonra girişi buldu. Beklemeye başladı. Boşuna bekliyordu galiba. Gelen ve giden araçları, giren ve çıkan şahısları gözledi. Nopper yoktu ortalarda. Bir süre sonra Olga aradı. Kramer Köprüsü'nü geçmiş, şehrin taştan tarihi olarak adlandırılan Mihalis Strasse'de etrafa bakınmış ve eski sinagogu gezmişti. Şimdi bir bistroda oturuyordu. Harika bir şehir dedi Olga. Sen de gelmek istemez misin? Balık pazarının oralarda bir kafede oturuyorum. Denkler Nopper'le Olga arasında seçim yapmakta hiç zorlanmadı. Golfe geri döndü ve şehir merkezine doğru hareket etti. Yoldan Marius Brauer'ı aradı. Olga ile ve benimle bir kahve içmeye ne dersin? Çok iyi fikir dedi Brauer. Size bir de sürprizim olacak. Telefonda anlatılmaması gereken bir konu. Ama her halükarda bugün için hiçbir program yapmayın. Eyalet anayasayı korumayı gözleyip Nopper'i takip etmeye niyetliydim. Nasıl olsa bir yere kaçmaz o dedi Brauer. Bu akşam başka bir program var. Ne zaman buluşalım diye sordu Denkler. Saat 14.30'da Katedral Meydanı'nın yanındaki katlı otoparkta buluşur, oradan kafeye geçeriz. Denkler Brauer'i görmeden evvel gelişine doydu. Porsche'nin motoru tok bir ses çıkarıyordu ama kendini çok uzaklardan duyuran bu tok ses aynı zamanda yaralı ve hasta bir sesti de. Brauer kükreyen Boxster'ini park etti. 5 dakika sonra Erfurt Katedrali'nin önündeki meydanda yürüyorlardı hep beraber. LKA'cı dedektif Olga'nın yanındaki deri kafe sandalyesine biraz yorgun bir ifadeyle kendini bırakırken derin bir iç geçirdi. Pahalıya patlayacak bu bana. Belki de egzosu yenilemek gerekecek. Sevgilin gerçekten çok gürültülü dedi Denkler. Dikkat et de polise yakalanma. Erfurt'ta bütün meslektaşlarım benim arabamı tanır diye cevap verdi Brauer. Kolay kolay bir şey olmaz. Yine de tamire götürmem lazım külüstürü. Evet, şimdi lütfen sürprizini öğrenmek istiyoruz. Bu akşam bir ziyaretçimiz olacak, bir itfaiyeci. İsmi Horst Wagner, Streckda'daki operasyona katılanlardan biri. Eski karımın dış kapının mandalı cinsinden akrabası, gönüllü itfaiyecilerden. Bu akşamki görüşmenin tamamen gayri resmi kalacağını yeminle garanti etti bana. Eğer bizimle konuştuğu bir şekilde ortaya çıkacak olursa bunu inkar edeceğini şimdiden söyledi. Onu bu kadar korkutan ne? Bu ona soracağım ilk soru olacak. 51. İtfaiye. Horst Wagner 50'li yaşlarının ortalarındaydı. Eknot. Horst Wagner'le yapılan bu konuşmada 4 itfaiye elemanının Thüringen Eyalet Meclisi 2. Araştırma Komisyonu'nda verdikleri ifadeleri temel aldım. İfadeler kendi internet sistemde belgelenmiştir. Kendi internet sitem www.schorlau.com/hand/materialien. Sağlam, tıknaz bir vücudu vardı. Göbeği siyah deri kemerinin üzerinden bayağı sarkıyordu. Yüzü ovaldi. Patates burnunun bir bölümünde kırmızı damarlar görülüyordu. İçkiyle arasının gayet iyi olduğunu gösteren bir işaretti bu. şakaklarındaki birkaç gri saç haricinde kelde, koyu mavi bir jean ve ince bir kazak vardı üstünde. Wagner sinirli görünüyordu ve Brauer'in küçük dairesinde kendini rahat hissetmediği her halinden belliydi. Olga ve Denkler'e elini uzattı gerçi ama yüzlerine bakmadı. Bunun yerine zemini ya da Brauer'in duvarlara asılmış tatil resimlerini, beyaz çerçeveli, renkli Küba tatili fotoğrafları incelemeyi tercih etti. Oturma odasındaki orta sehpasının etrafında yerleşmişlerdi. Wagner ve Brauer divanda, Olga ile Denkler sandalyede oturuyorlardı. ''Ufak bir içki ister misin Horst?'' Wagner'in bir an suratı aydınlandı ama hemen tekrar buruştu. ''Şimdi, öncelikle ben tamamen gayri resmi olarak buradayım. Sen ailedensin. Dolayısıyla bu toplantı daha ziyade bir aile meselesi. Bana burada konuşacaklarımızdan tek kelimenin yazılı olarak ortaya çıkmayacağını ya da buna benzer bir şeyler olmayacağını garanti etmelisin Marius. Aksi takdirde hemen kalkıp giderim.'' Olga ile Denkler'e doğru pek güven duymadığını belirten bir bakış fırlattı. Marius ona ve kendine birer kadeh şınaps koydu. ''Böyle bir konuşma aslında hiç olmadı Horst. Arka planda kalan bir konuşma. Senin isminin bu konuyla hiç alakası olmayacak. Ve bu iki güzide insan,'' eliyle Olga ile Denkler'e işaret etti, ''son derece ketumdur.'' ''Arka planda kalacak bir konuşma, bu iyi.'' dedi Horst Wagner ve önündeki kadehe baktı. Marius kadeh kaldırdı, şerefine. ''Prostata'' dedi Wagner ve kadehi bir dikişle boşalttı. ''Oo, birinci sınıf.'' ''Evet.'' diye onayladı Brauer. ''Sağlam maldır, boğma, bir iş arkadaşım kendisi üretiyor.'' ''Baksana Horst, söylesene neden bu kadar dikkatlisin?'' ''Aslında bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama sanki korkuyor gibisin.'' ''Evet, korkuyor gibisin.''
''Talimat aldık.''
''Talimat mı?''
''Evet, aslında bu konu hakkında hiçbir şekilde konuşmamalıyım.''
Etrafına bakındı. Denkler onun nasıl kendi kendisiyle mücadele ettiğini, acaba o anda kalkıp gitmem mi daha hayırlı olur diye tereddütte kaldığını görebiliyordu. Brauer Wagner'in kadehini doldurdu. İtfaiyeci tekrar arkasına yaslandı, kafasını salladı.
''İnan bana, bu operasyonun ardından gelecekleri bilebilseydim hiç gitmezdim Strega'ya. O gün rapor alırdım. Mide ağrısı, ishal, neyse öyle bir şey. Ama nereden bilebilirdim ki? Bizim için hikaye önce basit, sıradan bir araç yangınıydı. Yani telaşlanmamızı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Ama sonra...''
''Şu talimat hikayesi nasıl oldu bu?''
''Özel olarak toplanma direktifi aldık. Bizim aslında düzenli aralıklarla toplantılarımız olur. Eğitim yaptığımız toplantılar, uygulamalı eğitim. Ama bu çağrıldığımız tamamen plan dışı bir toplantıydı.''
''Brauer, ne zaman yapıldı bu çağrı?''
''Strekna'dan bir ya da iki hafta sonra, tam olarak hatırlamıyorum.''
''Pekala, toplanma direktifi kimden geldi?''
''Takım liderinden, ki bunu daha önce hiç yapmamıştı.''
''İsmi ne takım liderinin?''
''Marius, aslında hiç isim vermek istemiyorum.''
''Tamam, sorun yok. Bir şınaps daha ister misin?''
''Bir tane daha içeyim. Karım alacak beni, araba kullanmayacağım.''
Brauer kadehleri tekrar doldurdu. ''Prostata.'' ''İyi bir sorgucu.'' diye aklından geçirdi Denkler. ''Takım lideri size Strega'daki operasyonla ilgili kesinlikle konuşmama talimatımı verdi.''
''Aşağı yukarı.''
''Bu alışılmış bir durum mudur?''
''Tam aksine, hiç alışılmış bir şey değil böyle bir talimat. Biz zaten katıldığımız operasyonlarla ilgili çenemizi tutmakla yükümlüyüzdür. Ama bu defaki gibi özel bir talimat aldığımız hiç olmamıştı.''
Brauer arkasına yaslandı. ''Peki operasyon nasıl geçti?''
''Oraya geldik. Strega'yı kastediyorum. Henüz çalışmaya başlamıştık ki olay yerinde bir sürü sivil dolaşmaya başladı. Daha sonra bunların sivil polisler olduğu ortaya çıktı.''
''Bir sürü derken kaç kişiyi kastediyorsun?'' diye sordu Brauer.
''Kaba bir tahminle 5-10 arası. Sadece bir motokaravan yangını nedeniyle bu kadar sivil polis. Niye yani?''
''Neden bir acil tıp ekibi yoktu olay yerinde? Motokaravanın içinde bayılmış ya da bilincini kaybetmiş bir yaralı da bulunuyor olabilirdi.'' Brauer'ın ses tonu sanki tali bir şey soruyormuş gibi geliyordu kulağa.
''Bana sorma. Ben olsam yapacağım ilk iş ambulans ve acil müdahale doktoru çağırmak olurdu. Sonra yangını söndürmeye girişir, ardından içeride kimse var mıymış ona bakardım. Ama ben sadece küçük bir itfaiyeciyim, hem de gönüllü itfaiyeci. Bu işi meslek olarak yapan biri bile değilim.
Bengler lafa karıştı. Yangın söndükten sonra polis memurlarından biri motokaravana girdi mi?
Evet, hemen biz yangını söndürür söndürmez.
İçeri mi girdi yoksa sadece baktı mı?
Önce eğilerek içeri baktı.
Sonra?
Sonra girdi.
Bu anda olay mahallinde bir acil tıp doktoru var mıydı?
Hayır.
Motokaravana girenin kim olduğunu hatırlıyor musun?
Evet, bunu çok iyi hatırlıyorum. İçeri giren polis şefiydi.
Stenzel mi?
Aslında isim söylemek istemiyordum.
Eğer doğruysa başını salla. Wagner başını eğerek onayladı.
Hemen yanında duruyordum. Aracın kapısını henüz açabilmiştik.
İçeride ne kadar kaldı?
Bunu artık hatırlamıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Ama yeterince uzun.
Sen de baktın mı aracın içine? Wagner divanın üzerinde huzursuzca kıpırdanıyordu.
Bravo, bütün bu görüşme gayri resmi, kaygılanma.
Wagner, gayri resmi.
Tamam, tabii baktım içeri.
52. Güvenlik elemanıyla telefon görüşmesi.
Gözlerimi açık tutmamı istemiştiniz dedi güvenlik elemanı. Gerçekten önemli mi bilmiyorum aslında.
Telefon hattının diğer ucundaki ses, o zaman anlat, anlatmak istediğini de bakalım önemli mi değil mi diye cevap verdi.
Tuhaf bir hikaye. Frau Profesör Kuhlmann, ya da sadece Frau Kuhlmann mı demeliyim?
Siktir et onu, anlatmaya devam et sen.
Tamam, Kuhlmann geçen gün anahtarlığından 3 anahtarın eksik olduğunu fark etmiş. Aradı, ana giriş kapısının ve bürosunun anahtarları. Arabasına binmiş, evine giderken fark et.
Bana anlattın zaten, tekrarlamana gerek yok.
Tamam, bu şartlar altında enstitüye giremeyeceği için beni aradı ve tabii anahtarlar ortada olmadığından ben de tabii hiç sorun olmayacağına ona enstitünün kapılarını açacağımı söyledim. Nihayetinde benim amirim o ve...
Kısa kes, devam et.
Tamam, enstitüye geldi. Ben de ana giriş kapısını açıp içeri girmesini sağladım. Onunla beraber bürosuna kadar gittim. Malum büronun da anahtarı kayıptı. Ama bir de baktık ki kapısı kilitli değilmiş.
Peki sonra?
Evet, sonra kayıp 3 anahtarın profesörün masasının üzerinde olduğunu gördük. Frau Kuhlmann bütün bu olan bitene hiçbir açıklama getiremedi.
3 anahtar mı dedin?
Evet, ama 3. anahtar nerenin anahtarıydı bilmiyorum.
Peki sonra?
Frau Kuhlmann'ın aklı iyice karıştı. Anahtarları anahtarlığından çıkardığını hiç mi hiç hatırlamıyordu. Bu şaşkınlığını misafirlerine bağladı. O gün Selefi ziyarete gelmişti Frau Kuhlmann'ı. Aslında bir gün evvel de gelmişti ya, çok tuhaf bir adam.
Nasıl tuhaf?
Gördüm onu, yanında bir kadın vardı. Normal şartlar altında onun gibi tiplerin ulaşamayacağı cinsten bir kadın. Kadının üstünde...
İsimler.
Profesör Stern, yıllarca enstitünün başkanıydı. Yani Frau Kuhlmann'ın Selefi.
Peki ya kadın?
Bilmiyorum.
Hepsi bu mu?
Ertesi sabah iyice erken saatlerde Profesör Stern yine enstitüdeydi, hem de kadınla beraber. Bizim ekipten bir arkadaş yan kapıların birinden çıkarlarken görmüş onları.
Başka bir şey var mı?
Aslında hepsi bu. Söyledim ya, önemli mi bilmiyorum. Sadece gözlerini dört aç dediğiniz için anlattım.
53. İtfaiye 2.
Ama şimdi üzerimdeki başka bir yükten kurtulmak istiyorum. Polis bize olay yerinde ateş edildiğini bildirmedi. Bence sağduyu olay yerinde ateş edildiyse bunun itfaiye ekibine de bildirilmesini gerektirir değil mi? Yaşıyor olabilirlerdi ve bize de ateş edebilirlerdi. Bu konuyu kendi aramızda da tartıştık hatta. Normal olarak polisin itfaiye elemanlarına dinleyin, burada ateş edildi, dikkatli olmalısınız demesi gerekmez mi? Ama hiç böyle bir şey olmadı. Hiçbir bilgi verilmedi bize, hiç.
Bu yüzden de kendi güvenliğiniz için önlem almadınız. Wagner kafasını salladı.
En ufak bir önlem dahi almadık. Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk. Bize zerre kadar bilgi aktarılmamıştı. İçeride yangında yaralanmış birileri de olabilirdi. Bunun yerine bir polis dikkatli söndürün dedi. İçeride cesetler olabilirmiş ve olay yerindeki izlerin korunması gerekirmiş.
Dengler ona doğru eğildi. ''Bunu doğru anladın mı? İtfaiyenin amacı insanların hayatını kurtarmaktır değil mi? Buna rağmen polisin biri size lütfen dikkatli söndürün, içeride ölüler olabilir mi?'' diyor. Wagner gözlerini Dengler'e dikti.
Ne desin başka? İçeridekilerin ölü olduğunu önceden biliyorlarsa?''
''Marius Braver, sonra sen de baktın motokaravanın içine, ne gördün?''
''İki bacak ve ayaklarında iki lastik ayakkabı.''
''Pardon, iki bacak ve ayaklarında iki lastik ayakkabı mı gördün? Yani şunu sormak istiyorum. Bu şartlar altında orada yatanın ölü olduğunu bilmek mümkün müydü? Yaralı da olabilirdi değil mi?''
''Biz itfaiyeciler böyle bir durumda her zaman orada yatanın yaralı olduğundan yola çıkar, ona göre hareket ederiz.''
''Hiç olmazsa bu aşamada bir acil tıp hekimi çağırmak gerekmez miydi?''
Wagner avucunun içiyle kel kafasını sıvazladı. ''Normal olarak evet.''
''Dengler, fotoğraf çekmiş miydiniz?''
''Evet, profesyonel itfaiyecilerin operasyon şefi fotoğraf çekmişti.''
''Hangi açıdan çekmişti fotoğrafları, hatırlıyor musunuz?''
''Motokaravanın içine girip sola doğru bakarak fotoğraf çekmişti. Yangının çıktığı nokta orasıydı.''
''Tam olarak neresiydi bu nokta?''
''Şoför mahallinin arkasında bir ufak mutfak vardı. Ocak da oradaydı tabii. Onun karşı tarafında da bir masa. Yangın oralarda bir yerde başlamış olmalıydı.''
''Ocak tarafında mı, masada mı?''
''İşte oralarda bir yerde, motokaravanın ortasında.''
''Braver, sen cesetleri gördün mü?''
Wagner bir kere daha kelini sıvazladı. ''Evet, gördüm cesetleri.''
''Sen kapıda duruyordun. Senden mesafeleri?''
''Tam bilmiyorum. Belki 20 santimetre kadar. Birinin ayakları aşağı yukarı bu uzaklıktaydı. Yani cesetlerden biri hemen motokaravanın girişinde yatıyordu. Diğeri de arkada, motokaravanın kıç tarafında yerde oturuyordu. Manzaraları hiç hoş değildi.''
''Tahmin ediyorum,'' dedi Braver. ''Operasyona giderken sıradan bir motokaravan yangını diye düşünüyorsun. Sonra içeride bu manzara.''
''Dengler, motokaravanın içerisinde silah gördünüz mü?''
''İçeride silah filan görmedim.''
''Dengler, ne dediniz? Bir daha tekrarlar mısınız lütfen?''
''İçeride silah filan görmedim. Belki masanın üzerine bir tabanca olabilir ama başka silah yoktu.''
''Sonra neler oldu?''
''Polis fotoğraf makinesine el koydu.''
''Yangının çıktığı noktanın ve silahların olmadığı motokaravanın fotoğraflarıyla beraber tabii. Kameraya el koyan kimdi?''
''Marius, isim zikretmek istemiyorum demiştim.''
''Stenzel mi?'' ''Sadece başını eğerek onayla, eğer doğruysa.'' Wagner önce gözlerini devirdi, sonra başını eğerek onayladı.
''İtfaiyecilerin şefi Stenzel'le tartıştı önce, makineyi vermek istemedi. Stenzel fotoğrafları daha sonra resmi kanallardan da isteyebilirdi. İtfaiye tabii ki polise yardım edecekti.'' ''Nema problema. Kameraya el koymasına hiç gerek yoktu ki. Duyduğuma göre daha sonra itfaiye teşkilatına geri göndermişler fotoğraf makinesini. Ama hafıza kartı boşmuş. Bu gerçekten tuhaf değil mi?''
''Braver, hem de nasıl.''
''Ama en tuhafı başka bir şeydi. Stenzel motokaravandan çıktığında küfrediyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu ve tam da anlamadığım bir şeyler söyledi.''
Dengler, Olga ve Braver gözlerini Wagner'e dikmiş ağzından çıkacak kelimeleri bekliyorlardı.
''Bu rezillik yüzünden içeri tıkacağım Nopper'i ya da buna benzer bir şey söyledi.''
Eknot: İtfaiyecilerin ifadelerinde bu ya da buna benzer bir cümle bulunmamaktadır. Ama bu cümle tamamen hayal ürünü de değildir. Sessizlik. ''Kim bu Nopper Tanrı aşkına? Tanıyor musunuz bu adamı?'' Marius Braver ayağa kalktı, gülümsüyordu.
''Evet Horst, tanıyoruz onu.''
25. aydının sonu, sayfa 251.